biz 3 günde yıkılmadık ki 3 günde ayağa kalkalım. 300 senede bizi yıktılar. Dolayısıyla bizim ayağa kalkışımız 3 senede olmayacaktır. Koca bir ümmetin harekete geçmesi kolay mıdır? Bir motosiklet hızla hareket edebilir ama bir tren o şekilde hareket edebilir mi? Yavaş yavaş harekete geçer ama bir de harekete geçtiği zaman daha onu kim durdurabilir?
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Zariyat suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle en son ele almış olduğumuz kısımda Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına kısaca temas etmiş idi. Bütün peygamberlere karşı gelenler hep aynı gerekçelerle karşı geldiler. Ve onlar peygamberlere karşı savaş açınca Allah da onlara karşı savaş açtı. Allah Azze ve Celle vazifelendirmiş olduğu kullarını düşmanların karşısında yalnız bırakacak değildir. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın kardeşidir, onu yalnız bırakmaz buyuruyor. Onu düşmanına terk etmez, onu yardımsız bırakmaz. Mümin, mümine karşı böyle bir ahlaka sahip olması gerekiyorsa, Allah Azze ve Celle'nin de kullarını koruması gerekmez mi? Madem ki mümin, mümini yardımsız bırakmaz, mümin, mümini düşmana teslim etmez, hıyanet etmez, Allah Azze ve Celle'nin kullarına hıyanet etmesi düşünülebilir mi? Sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın insanların çoğunluğunun da kafir olduğunu bilen Allah Azze ve Celle'nin, müminlerin sayısının az olduğunu bilen Allah'ın müminleri yalnız bırakması düşünülebilir mi? Tarih buna şahit. Allah mühlet vermiş ama hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Kafirlere mühlet tanınmış, imhal edilmişler. Ancak hiçbir zaman ihmal edilmemişler ve sonuçta azap gelmiştir. Bu bölümde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasına biraz temas edilmişti ve Allah'ın yardımının nasıl geldiği, Firavun'un ve askerlerinin nasıl yok edildikleri, sonra Allah Azze ve Celle diğer peygamberlerden birkaç misal kısa kısa vermişti. Salih Aleyhisselam'ın milletinden, Semud kavminden misal verilmişti. Ad kavmi, Hud peygamberin gönderildiği Ad kavmi misal verilmişti. Ve Nuh Aleyhisselam en eski peygamberlerden, Kur'an'da zikredilen en eski kavmin peygamberi, ondan misal verilmişti. Bu misaller hepsinde ortak olan nokta şudur. Allah mühlet vermektedir ama insanlar bu mühleti yanlış anlamaktadırlar. Allah mühlet vermekte ama insanlar Allah'ın adeta görmediğini, duymadığını zannetmeye başlamaktadırlar. Allah mühlet vermekte, onlar peygamberlere yardımcısız, yardımsız zannetmektedirler. Peygamberlere ve Müslümanlara yapmış oldukları zulüm, yanlarına kar kalacak gibi düşünmeye başlamaktadırlar. Madem ki Allah'tan hemen azap gelmiyor, demek ki öyle bir şey yok diye düşünmektedirler. Halbuki Allah mühlet verir, hem onların yarın kıyamet günü bir mazeretleri kalmasın diye, "Ya Rabbi sen bize mühlet vermedin, hemen azap ettin" diyemesinler diye. Hem bu sebeple, hem insanların anlayabilmeleri için zaman gerektiğinden dolayı, çünkü binlerce yıl ya da yüzlerce yıl şirk üzere, ataları da şirk üzere olmuş olan bu toplumlar, bunların birdenbire meseleyi anlaması zor olduğundan dolayı, düşünün mesela Hazreti Peygamber'in kavmi Mekkeliler, Hazreti İsmail'den Efendimiz'e kadar o dönemde bir peygamber o bölgeye gönderilmemiş. Aşağı yukarı iki peygamberin arası 25 asır, 26 asır, 2500 sene buralar nübüvvet nurundan mahrum kalmışlar. Bir müddet sonra insanlar sapmaya başlamışlar ve şirke kapılmışlar. Böyle bir toplumu 3 günde ıslah mümkün olmadığı için, bunların ataları müşrik olduklarından, o yüzden bunların hemen anlaması mümkün olmadığı için Allah Azze ve Celle onlara zaman tanımış. Peygamberlerine zulmetmişler. Allah yine zaman tanımaya devam etmiş. Müslümanları şehit etmişler. Allah Azze ve Celle yine onlara mühlet vermiş. Çünkü bunlar 1000 yıldır, 2000 yıldır müşrik olarak yaşayan toplumlardı. Ya Rabbi 1000 yılın kültürünü, dinini, örf adetlerini bırakamadık. Ya Rabbi 1000 yıllık, 2000 yıllık hayat tarzımızı bırakamadık demesinler diye onlara mühlet verildi. Ne kadar zulmetseler de yine mühlet verilmeye devam edildi. Onlar mühleti yanlış anladılar ve haşa Allah görmüyor gibi düşünmeye başladılar. Ya da o peygamberin peygamber olmadığına inanmaya başladılar. Demek ki biz haklıymışız. Eğer Allah'ın peygamberi olsaydı, bu kadar zulüm yapıyoruz, hala bize azap gelmediğine göre, demek ki peygamber değilmiş bu. Bu şekilde düşünmelerine sebep oldu. Halbuki Allah Azze ve Celle mühlet tanımaktadır. Mühlet tanımakta, fakat her seferinde yanlış anlaşılmaktadır. Ve Allah son kez müdahale etmektedir. Verilen mühlet bitmektedir. Hud Aleyhisselam'ın kavmine de o şekilde, Mühlet verildi. Onlar mühleti kullanmadılar. Değerlendirmediler, düşünmek için kullanmadılar, zulüm yapmak için kullandılar, şirke devam etmek için kullandılar. O zaman 8 gün 7 gece üzerlerine yıldırımlar gibi şiddetli azaplar gönderildi. Kasırgalar gibi Hazreti Salih'in kavmine de, Hud'un kavmine de değişik azap şekilleriyle azap edildi. Kimi depremle, kimi kasırgayla, kimi Nuh'un tufanında olduğu gibi tufan ile, kimi başka şekillerde Allah Azze ve Celle'nin azap şekli elbette ki bir tane değildir. Her kavme layık oldukları şekilde azap edildi. İşte o zaman her şeyin Allah tarafından görüldüğü anlaşılmış oldu. Her şeyin kaydedildiği anlaşılmış oldu. Bu dünyanın azabı, asıl büyük azabı, azaba delil olmuş oldu. Nasıl ki bu dünyadaki küçük mükafatlar büyük mükafata delildir. Cennete delildir, delil olur. Allah'ın her şeyi gördüğünü ispat eder. Allah Azze ve Celle'nin iyiliklerden memnun olduğunu ve onları mükafatlandırdığını ispatlar. Aynı şekilde bu dünyadaki küçük azaplar da büyük azabın habercisidir ve aynı zamanda delilidir. Allah'ın her şeyi gördüğünü ve Allah'ın gazaba geldiğini ispat eder. Öyle oldu. Böylece Allah Azze ve Celle tarihten bize misaller vererek kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanlara teselli vermekte ve moral vermektedir. Ve onlara ümit vermektedir. Ey müminler, nasıl ki geçmişteki Müslümanları yalnız bırakmadıysak sizi de yalnız bırakacak değiliz. Nasıl ki onların düşmanlarına mühlet tanımıştık, şimdi sizin düşmanlarınıza da mühlet tanıyoruz. Onlar mühleti yanlış anladılar, siz de yanlış anlamayın. Onlar mühleti yanlış anladılar. Allah'ın görmediğini zannettiler. Yahut da o peygamberlerin ve Müslümanların yollarının doğru olmadığını düşünmeye başladılar. Eğer yolları doğru olsaydı, herhalde Allah bizi azap ederdi gibi düşündüler. Biz size bu kadar zulmediyoruz, Allah bize neden azap etmiyor diye düşünmeye başladılar. Onlar nasıl ki mühleti yanlış değerlendirdiler, siz de o şekilde yanlış değerlendirmeyin. Allah'tan ümidinizi kesmeyin. Allah'ın mühlet verdiğini bilin. Kıyamet gününde ellerinde hiçbir mazeretin kalmaması için hem onun için onlara mühlet verilmekte hem de Müslümanların bir taraftan olgunlaşabilmeleri için, pişebilmeleri için Allah Azze ve Celle onlara zulüm yapılmasına da fırsat vermektedir. Bir taraftan günahlarımıza kefaret olması için. Çünkü o kadar zulme uğruyor ki Müslümanlar tarih boyunca, bu belki bir cihetten hoş değildir. Bir cihetten bakarsanız Allah buna nasıl müsaade ediyor gibi düşünebilirsiniz. Ama Yunus'un diliyle elbette Allah'ın lütfu da hoştur, kahrı da hoştur. Sadece lütfu değil hoş olan, kahrı da hoştur. O musibetlere müsaade eder. Zalimin zulmetmesine müsaade eder. Belki de cehennemlik olacak olan, günahlarından dolayı cehennemlik olacak olan Müslümanların şehit olmasını nasip etmiş olur. Belki de o şekilde zulmen öldürülmemiş olsaydı cehennemlik olacak birisiydi. Nasılsa ölmeyecek mi? Bugün veya yarın, zaten ecel değişmez ki. Allah'ın takdir etmiş olduğu ecel ne kadarsa, süre ne kadarsa, müddet neyse odur ve o değişmez. Dolayısıyla madem ki o vakit geldiği zaman ölecek, o halde hiç olmazsa zulmen İslam düşmanları tarafından öldürülür. Bu şekilde Allah onu cennetine kabul eder, onu şehitlerden sayar. Bir taraftan bu şekilde eğer şehit edilmiş ise, edilmemiş ise, zulme uğramışsa bu durumda da günahlarına kefaret olmuş olur. Günahlarından kurtulmuş olur. Elbette bu da önemlidir. Allah'ın yalnızca lütfu hoş değil, kahrı da hoştur.
kahrında bile, gelen bir takım musibetlerde bile elbette ki insan için bir takım hayırlar vardır. Eğer sabredecek olursa, güzel bir şey olursa mümin şükreder, mükafat elde eder. Bir musibete uğrayacak olursa o zaman da sabreder, yine mükafat elde eder. Müminin içine şaşılır buyuruyor Peygamberimiz. Her halükarda mümin karlıdır, kazançlıdır. Bu şekilde o zalimlere mühlet verilir ama onlar mühleti yanlış anlarlar. Hiç olmazsa Müslümanlar doğru anlamalıdırlar. Allah'ın kafirlere mühlet vermesini, onların zulmetmesine Allah'ın fırsat vermesini doğru anlamalılar. Vallahi isyan etmemeliler. Ya Rabbi neden bunlara müsaade ediyorsun deyip Allah'a akıl verir gibi konuşmamalılar. Elbette Allah halimizi bilmektedir. Elbette Allah Azze ve Celle güçsüzlüğümüzü, acizliğimizi bilmektedir. Başımıza gelen zulümleri de bilmektedir. Fakat Allah Azze ve Celle müminlerin kefaretine, müminlerin günahlarına kefaret olması için buna müsaade ettiği gibi, bir taraftan Müslümanların olgunlaşması için bunlara müsaade eder. Çünkü insanlar çile çekmeden olgunlaşmazlar. Çile çekecekler ki, zayıf günler yaşayacaklar ki, güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman, kendileri güçlü olduğu zaman kimseye zulmetmesinler. Eğer kendileri her zaman güçlü olacak olurlarsa, hiç güçsüzlüğü tatmayacak olurlarsa, o takdirde yarınlarda güç ellerine geçtiği zaman, acizliklerini anlamamış olan, güçsüz olmayan, hep güçlü olan bu varlıklar, güç bizde diye düşünmeye başlarlar ve insanlara zulmedebilirler. Onların zalimleşmemesi için, kendi güçsüzlüklerini unutmamaları için, spermden yaratıldıklarını unutmamaları için, Allah Azze ve Celle onlara da bir takım zulümlerin yapılmasına izin verir. Ama sonunda Allah'ın yardımı gelir. Bu kıssalar bize bunu anlatıyor. Belki bir müddet gecikir. Bizim gözümüzle gecikmiş gibi görebiliriz. Allah'ın yardımı ne zaman diye düşünebiliriz. Sahabeden mesela bazıları gelip de Efendimiz'e, ya Resulallah bizim için yardım istemeyecek misin? Zafer istemeyecek misin? Bize şöyle şöyle yapıyorlar. Bizim için dua etmeyecek misin? Böyle dedikleri zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyordu ki, sizden evvel nice ümmetler geldi geçti, onlardan öyleleri oldu ki vücutları demirden taraklarla taranırdı, etleri kemiklerinden ayrılırdı, boğazlarına kadar toprağa gömülürlerdi ve başları demirden testerelerle kesilirdi, kafaları ikiye biçilirdi. Ama onlar yine de davalarından dönmezlerdi. Siz acele ediyorsunuz. Allah'ın yardımı gelecek. Ve bir kadın tek başına San'a'dan Hadramevt'e kadar, Yemen'deki iki şehir, San'a'dan Hadramevt'e kadar gidecek ve Allah'tan başkasından da korkmayacak. Öyle günler gelecek ama siz acele ediyorsunuz. Allah sizin pişmenizi istiyor, siz ise hemen zafer istiyorsunuz. Allah Azze ve Celle kendi yolunda mücadele eden, kendisi için sıkıntılara katlanan, meşakkatlere katlanan, kendisi için tehlikeleri göze alan, aç kalan, yorgun olan, uykusuz kalan, vücudundan belki bazı yerleri Rabbi yolunda feda eden insanlar istiyor, halbuki siz sadece zafer istiyorsunuz. Allah'ın istediği kullarının, Müslüman kulların yükselmesidir. Allah için ne kadar fedakarlık yaparlarsa, ne kadar mücadele ederlerse o kadar yükselirler. Yükselmek bedava değildir. Yükselmenin elbette ki bir bedeli olacaktır. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Sizi açlıkla, korkuyla, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltmekle imtihan edeceğiz. İmtihansız cennete girmek yok. Sabredenleri müjdele buyuruyor Allah Azze ve Celle. İmtihansız cennete girilemeyecek. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَدْ Biz insanı, yemin olsun ki insanı meşakkat içinde yarattık, zahmetli bir hayat yaşayacak. Musibetlerle imtihan edilecek, denenecek, sınanacak, layık hale gelecek, ondan sonra cennete kabul edilecek. Layık olmayanların giremeyeceği bir yerdir cennet. Allah Azze ve Celle herkesi layık hale getirir, ham olanları pişirir ve sonra pişmiş olanları da yakar. Onları yükseltir, yükseltir, yükseltir. Onları cennetlerinde sonra ağırlar. Cennete girmeye layık hale getirdikten sonra onları cennetine kabul eder. Bu noktaları düşünmeyen Müslümanlar, kafirlerin yanlış anlaması gibi, verilen mühleti yanlış değerlendirmeleri gibi, Müslümanlar da yanlış değerlendirirler, haşa, Allah'a isyan bile edebilirler. Meta Nasrullah diyenlerin bir kısmı isyan manasında bunu söylüyor. Allah'ım yardımın ne zaman, yardım ne, Allah'ın yardımı ne zaman diyenlerin bir kısmı isyan manasında bunu söyler. Sahabeden de ya da önceki ümmetlerden de böyle söyleyenler olduysa da onlar isyan manasında değil, belki sual etmek manasında merak ettikleri için, Allah ne zamana kadar bu zulme müsaade edecek öğrenmek istedikleri için, Allah'ın sünnetini tespit etmek için, mühlet ne zamana kadar devam ediyor, ne zaman son veriliyor, zalimin zulmüne ne zaman son veriliyor, belki onu anlamak için bu şekilde sorular soruyorlardı. Meta Nasrullah diyorlardı. Allah'ın yardımı ne zaman diye merak ediyorlardı. Ama bu böyle konuşanların bir kısmı merak ettiğinden de değil, isyan manasında. Eğer biz Müslümanız, doğru yolda gidiyorsak o halde Allah bize neden yardım etmiyor manasında. Eğer böyle olacak olursa bu isyan olur. Allah'ın mühlet vermesini anlamamak olur. Allah Azze ve Celle kitabında böylesi kıssaları bize anlatarak cahillerimizin cahillik yapmasını engellemektedir. Bu Allah'ın kullarına yardım etmesidir. Bu gibi kıssalar bize o mesajı vermek içindir. Allah onlara da mühlet verdi. Hazreti Nuh Aleyhisselam 950 sene anlattı. Bunun manası sadece Hazreti Nuh'un sabrını anlatmak değildi. Bu aynı zamanda Allah'ın o kavme verdiği mühleti tarif etmekti. Mühleti söylemekti. Allah demek ki onlara 950 sene mühlet tanımıştı. Bugün biz 9 sene bile kafirlere mühlet verilmesini istemeyiz. Derhal bize yardım edilmesini isteriz. Ve tilkel eyyem, şu günler, şu sizin asır dediğiniz, yıl dediğiniz, gün dediğiniz şu zamanlar, insanlar arasında Allah'ın bir kanununa göre evrilip çevrilmektedir. Bir kafirlere verilmektedir, bir Müslümanlara. Müslümanların kendi kabahatleri yüzünden, tembellikleri yüzünden, dünyaya dalmaları yüzünden, safları ayırmamış olmaları yüzünden, kendi hatalarını görmeyip Allah'ı suçlarcasına neden bize yardım etmiyorsun diyenler, Allah'ın hiçbir işinin gecikmeyeceğini bilmelidirler. Allah bizim gibi değil ki işinde ihmalkarlık yapsın. Allah aciz değil ki gücü yetmesin. Allah unutan değildir ki bize yardım etmeyi unutsun. Allah hainlik etmez ki Müslüman kullarını yalnız bıraksın. Bu ne biçim bir anlayıştır? Birçok Müslümanın buna benzer sözler söylediğini duyuyoruz. Neden Allah yardım etmiyor şeklinde itirazvari ifadeler. Sen kulsun, kulluğunu bilmelisin. Kul dediğin kendi görevini yapar, Allah'ın görevine karışmaz. Yardım edecek mi, etmeyecek mi? Ne kadar edecek ve ne zaman edecek? Kime edecek, kime etmeyecek? Buna Allah karar verir. Kul kendi görevini bilmeli. Şunu da iyi bilmeliyiz ki, bir toplumun tamamına tebliğ yapılmamış ise, o toplum bütün müesseseleriyle Allah'a meydan savaşı açmamış ise, Allah'ın yardımını beklemeyin. Tebliğ yapılmadıysa, insanlara karşı vazifemizi yerine getirmediysek, onlara anlatılması gerekenler 7'den 70'e anlatılmadıysa ve la ilahe illallah diyerek ortaya çıkılmadıysa, saflar bu şekilde ayrılmadıysa, herkesin safı belli olmadıysa, Allah'ın yardımını beklemeyin. Tebliğ yapılacak, la ilahe illallah denilerek ortaya çıkılacak, başka bir söylemle ortaya çıkılmayacak, la ilahe illallah, la ilahe illallah'ın yanına başka bir dava konulmayacak ve bu şekilde saflar ayrılacak. Siz la ilahe illallah diyeceksiniz. Allah'tan başka hiçbir ilahın ve otoritenin olmadığını, yeryüzünün ona ait olduğunu, göklerde onun dediği gerçekleştiği gibi yeryüzünde de onun dediğinin gerçekleşmesi gerektiğini, kulların Allah'ın kulu olduğunu söyleyeceksiniz ve o zaman kafirler de size karşı gelecekler. Size değil Allah'a karşı gelmiş olacaklar. Ve işte o zaman Allah'ın yardımını bekleyebilirsiniz. Çünkü onlar o zaman Allah'a karşı gelmişler demektir. Siz başka bir söylemle ortaya çıkarsanız onlar size karşı gelmiş olurlar. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkacaksınız ki onlar Allah'a karşı gelmiş olsunlar. Siz Allah'ın dediği olmalı diyeceksiniz ki onlar da hayır, onun dediği değil, bizim dediğimiz olmalı, olur diyecekler ve Allah'a savaş açmış olacaklar. Ve karşılarında Allah'ı bulacaklar. Hasımları biz değil Allah olacak. Ve işte o zaman Allah'ın yardımı gelecek. Bu kıssalardan öğrendiğimiz bir gerçek de bu. Peygamberler onları la ilahe illallah'a davet ediyordu. Zerre kadar da taviz vermiyorlardı. Dik duruyorlardı ve bu şekilde saflar ayrılıyordu. İşte o zaman Allah azze ve celle diğerlerine azabını gönderiyordu. Çünkü saflar ayrılmıştı. Bu kıssaların bize verdiği bir mesaj da budur. Geçmişte bizden çok daha önemli olan, muttaki olan, zühd ve takva sahibi olan, hem de Allah'ın peygamberi olan insanlara bile Allah azze ve celle yıllar sonra yardımını göndermiş, onları pişirmiş, pişirmiş, yükseltmiş, yükseltmiş, dereceler kazanmalarını onlara nasip etmiş, ondan sonra onlara yardımını göndermiş. Dolayısıyla bize de böyle olması gerekmez mi? Biz peygamberler kadar önemli bir misyon üstlenmiş değiliz. Biz peygamberler kadar da az hata yapıyor değiliz. Bizim hatamız da çok, günahımız da çok. Onlar kadar önemli bir vazifemiz de yok. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle onlara bile hemen yardımını gönderip de zafer nasip etmiyor. Kafirleri hemen yok etmiyor. Nasıl olur da Müslümanlar derhal yardım beklerler? 3 gün çalışınca 4. gün zafer bekliyorlar. İğneyle kuyu kazmayı göze almıyorlar. Kepçelerinin olmasını istiyorlar. Kepçeleri olacakmış ve onunla kuyuyu kazacaklarmış. Öyle istiyorlar. Halbuki Allah sana iğne verdiyse iğneyle kuyu kazacaksın. İğne vermediyse, tırnak verdiyse tırnaklarınla kazacaksın. Tüm peygamberlerin kıssalarından bunu öğreniyoruz. Peygamberler tırnaklarıyla kuyu kazıyorlardı. O toprağı tırnaklarıyla işliyorlardı. Oradan o şekilde verim elde ediyorlardı. Çiçek vakti gelmeden açmaz. Civciv vakti gelmeden yumurtadan çıkmaz. Allah Azze ve Celle ne zaman verecekse o zamanın en iyi bilendir. Ama insanlar çok acele etmektedirler. Bunun hikmetlerini anlayamadıkları için. Hem sebepleri var hem hikmetleri var. Müslümanlar eğer la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmamışlarsa, işte bu bir sebeptir, Allah'ın yardımının gelmemesine sebep olur. Eğer dinlerinden tavizler veriyorlarsa, kafirlere benziyorlarsa, onlarla flört ediyorlarsa, onlarla karşı karşıya gelmemek için alttan alıyorlar, gerçekleri saklıyorlarsa, Allah'ın yardımı gelmeyecektir, bu bir sebeptir. Bunun gibi sebepler var. Sebepler de çoktur, hikmetler de çoktur. Bunlar sebep ise Müslümanların derecesinin yükselmesi bir hikmettir. Müslümanların pişmesi, olgunlaşması Allah'ın bir hikmetidir. Hikmetleri de var, sebepleri de var. Bunları bu şekilde değerlendirmeyenler isyana gidebilirler. Anlamaz anlamaz konuşabilirler. İşte onun için bu gibi mühlet vermelerin sebeplerini ve hikmetlerini anlamak icap eder. Bu kıssalardan almamız gereken bir ders de budur. Ve Allah Azze ve Celle sonuç itibariyle müminlere yardım etmektedir. Ve onları kahru perişan etmektedir. İlla da o zamanki gibi olması gerekmez. O zaman bütün dünyada tufan kopar, kafirlerin kökünü kurutur. Bugün öyle olması gerekmez. Allah Azze ve Celle Efendimiz'den sonra özellikle ne şekilde kafirleri azaba yaklaştırmakta, onlara ne şekilde azaplar hazırlamaktadır? Bununla ilgili ayette senestedricuhum min haysu la ya'lemun buyurur. Biz onlar bilmedikleri yönlerden derece derece azaba yaklaştırırız. Bilmedikleri yönlerden derece derece. Onlar farkında olmazlar. Onlar kendilerini çok güçlü zannetmeye başlarlar. Daha çok zulmetmeye başlarlar. Zalimleşirler. İşte tam o anda Allah'tan azap geliverir. Onları en kötü halindeyken yakalar. Ta ki kıyamet gününde hiçbir şey söyleyemesinler. Ne varsa iç alemlerinde hepsini ortaya dökme fırsatı verir. Çünkü onlara ebedi cehennem hazırlanmıştır. Ebedi cehennemin adalet olabilmesi için, adalet olduğunun anlaşılabilmesi için Allah Azze ve Celle onların içinde ne varsa hepsini ortaya dökmelerine fırsat verir. Onlar derece derece azaba götürülürler, farkında olmazlar. Min haysu la ya'lemun, bilmedikleri cihetlerden. Belki bazen mesela bir toplumda uyuşturucu müptelası olanlar çoğalır. Bu bir azaba gidiştir. Bu bir azaptır, helake doğru gidiştir. İlla deprem olması da şart değil. Sel olması da şart değil. Bir memlekette kardeşin kardeşi öldürmesi, bir memlekette iç savaşın olması, o da bir azaptır. İlla deprem şeklinde, tufan biçiminde olması gerekmemektedir. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde onları derece derece azaba yaklaştırır. Gençlik, gençlik olmaktan çıkar. Kötü bir yola giden, insanlıktan çıkışan bir gençlik meydana gelir. Bu Allah'ın onları derece derece azaba yaklaştırmasıdır. Ve umli lehum, onların ipini uzatırım buyuruyor. Onlara mühlet veririm. Onların ipini uzatırım, af buyurun. Bir köpeğe ip takılır nasıl ki boğazına, boynuna nasıl ki ip takılır. O ipin farkında olmazsa hızlı hızlı koşar. Ama ip bitiverdiği zaman ne olur? İşte öyle olur. Ve umli lehum, ben onlara mühlet veririm. Ama inne keydi metin, benim tuzağım sağlamdır. Sonuçta ben ve peygamberlerim galip geliriz. bu tarih boyunca böyle olmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Hazreti Peygamber ümmetinin geleceğinde de böyle dönemlerin olacağını 14 asır evvelden haber veriyor. Böyle dönemlerin ümmetinin göreceğini, kendinden sonra raşit halifelerin geleceğini, raşit halifelerden sonra padişahlığın başlayacağını, padişahlıktan sonra zulüm döneminin tekrar geleceğini, icbar döneminin, zulüm döneminin başlayacağını ve ondan sonra o dönemin de biteceğini ve yeniden İslam'ın hakim olacağını, hilafetin tekrardan kurulacağını, İslam medeniyetinin yeniden gerçekleşeceğini haber veriyor. Ümmetinin geleceği hakkında bilgi veriyor ve böyle zamanları gördükleri zaman ümitsizleşmesinler diye. Neden Rabbimiz bize hemen yardım etmiyor diye isyan etmesinler diye, meseleyi anlasınlar diye, mühletin verildiğini anlasınlar diye ve Allah'ın böyle davranmasının sebeplerini ve hikmetlerini anlayabilsinler diye, ümitsizleşmesinler, geleceğin istikbalin İslam'a ait olduğunu anlasınlar diye. O zaman Hazreti Peygamber bu şekilde haber veriyordu. O zalimlerin kökünün kurutulacağını, Hazreti Mesih Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa'nın tekrar nuzul edeceğini, yeryüzüne tekrar vazifesini tamamlayabilmek için tekrardan indirileceğini ve bu şekilde yeryüzünde yeni bir medeniyetin kurulacağını, o zalimlerin, o Yahudilerin, Siyonistlerin yok edileceğini, domuzun ve haçın, domuzun öldürüleceğini ve haçın kırılacağını, yani Hristiyanlığın bitirileceğini, Vatikan'ın bitirileceğini, Roma'nın fethedileceğini, bunları haber veriyor ki müminler zor günler gördükleri zaman morallerini bozmasınlar, yollarına devam etsinler, artık bundan sonra bir daha belimizi doğrultamayız gibi düşünmesinler. Görevlerini yapsınlar, zaferin Allah'a ait olduğunu bilsinler. Biz 3 günde yıkılmadık ki 3 günde ayağa kalkalım. 300 senede bizi yıktılar. Dolayısıyla bizim ayağa kalkışımız 3 senede olmayacaktır. Koca bir ümmetin harekete geçmesi kolay mıdır? Bir motosiklet hızla hareket edebilir. Ama bir tren o şekilde hareket edebilir mi? Yavaş yavaş harekete geçer. Ama bir de harekete geçtiği zaman daha onu kim durdurabilir? Önüne geleni alır götürür. Tıpkı bir barajın önünde birikmiş olan su gibi. Yavaş yavaş birikir. Ama bir gün o kapı açıldığı zaman, barajın kapısı açıldığında önüne geleni alır götürür. Bütün firavunların, nemrutların saraylarını önüne katar götürür. O günlerin geleceğinden müminler emin olmalıdırlar. Allah Azze ve Celle kitabında müminlere teselli vermektedir. Onlara ümit vermektedir. Onlara yerine göre gelecekten haberler vermektedir. Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hak liyuzhirahu aleddîni kulli. O Allah öyle bir Allah ki Resulünü hidayet ile gönderen Allah, hak din ile gönderen Allah onu gönderdi ki o peygamber ve o din bütün dinlere galip gelsin diye. Peygamberin gönderilişinin sebebi, Allah o peygamberi gönderdi ki hem kendi hayatında görecek, zafere ulaşacak, büyük bir medeniyet meydana getirecek, hem de kendinden sonra ümmeti bunu devam ettirecek ve ta İspanya'ya kadar da gidecekler ve daha sonra evet yeniden bir çöküş dönemi yaşayacaklar ama ileride tekrar Roma'yı da fethedecekler. İstanbul'un fethi gerçekleştiği gibi aynı hadiste Roma'nın da fethedileceği bildirildi. Demek ki hadis sahihtir. İstanbul'un fethi doğru çıktığı gibi Roma'nın fethi de doğru çıkacaktır. Ve müminler bu aşkla, şevkle yollarına devam etmelidirler. Bu kıssalar bize bütün bunları hatırlatır. Allah'ın yardımı, kafirlere azabı, müminlere yardımı çeşit çeşit gelebilir. Onlara azabı bazen tufan, bazen deprem, bazen kasırga, bazen yıldırım, bazen başka bir şekilde olduğu gibi müminlere yardım da çeşit çeşit olabilir. Şu anda tüm dünyada İslami hareketlerin geliştiği görülmüyor mu? Bu Allah'ın yardımı değil de nedir? Çökmüş olan ümmetimizin yeniden uyandığını görmüyor musunuz? Buna benzer toplantıların her tarafta yapıldığını görmüyor musunuz? Dünyanın her tarafında uyanışın olduğunu, şu anda en hareketli ümmetin bizim olduğumuzu görmüyor musunuz? Bizim alemimizde ümidin hakim olduğunu, onların aleminde ise korkunun hakim olduğunu görmüyor musunuz? Allah Azze ve Celle bu kıssaları anlatıyor. Haber veriyor, benim yardımım gerçektir. Buna delil olarak buyuruyor ki وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْتِ. Semaya gelince biz semayı kudret ile inşa ettik, bina ettik. Büyük bir kudret ile Allah Azze ve Celle kendi eliyle, yani kudretiyle, büyük bir kudret ile onu inşa ettik, gökyüzünü. Yani gökleri inşa eden Allah'ın size yardım etmesi zor olabilir mi? Allah için zor diye bir şeyin olmadığına kainat şahit değil midir? Bunca mahlukat onun kudretinin ve ilminin sınırsız olduğunu ispat etmiyor mu? Biz gökyüzünü kudret ile inşa ettik, bina ettik. Dolayısıyla o kafirlere azap etmek bize zor olabilir mi? Size Müslümanlara yardım etmek bizim için zor olabilir mi? Biz gökyüzünü bina etmişiz. Gökyüzü deyince sadece baktığınız şu ozon tabakası değil, atmosfer de değil, bütün gökler, bütün uzaylar, bir uzay mı var, birkaç uzay mı var, onu da tartışıyorlar şu anda bilim adamları. Paralel uzay teorileri ortaya atılıyor. Bir tane uzayın olmadığı, birden fazla uzayın olduğu tarzında teoriler var. Bütün bunların hepsi sema kapsamı içerisinde ele alınabilir. Kur'an-ı Kerim genellikle semavat ifadesini kullanır. Gökler ifadesi o şekilde kullanıldığı zaman bütün uzaylar içine aldığını daha rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada tekil olarak sema kelimesi kullanılıyor. Gökyüzü şeklinde ifade ediliyor. Belki şu baktığımız gökyüzü kastediliyor da olabilir. Müfret olarak kullanıldığı için. Ama Allah Azze ve Celle bütün göklere gök de demiş olabilir. Bütün uzayları kastetmiş de olabilir. Hepsini bina ettik buyuruyor. Büyük bir kudretle bina ettik. Ve inna lemusi'un. Biz genişletenleriz. Biz gökyüzünü büyük bir kudretle inşa ettik ve biz genişletenleriz. Allah Azze ve Celle neyi kastediyor? Gökyüzünün genişlediğine işaret ediyor. Burada sadece kendisinin genişleten olması değil, aynı zamanda gökyüzünün genişlediğine işaret ediliyor. Bilim adamları bunun gerçek olduğunu söylüyorlar. Allah Azze ve Celle dünyaya meydan okudu. Bir tane ayetinin yanlış olduğunu söylesinler. Bir tane suresinin benzerini getirsinler. Madem bir suresinin benzerini getiremiyorlar, o halde teslimiyet göstersinler. Bir tane ayetin yanlışlığını söyleyemiyorlar, teslimiyet göstersinler. Bunun gibi bilimsel ayetler var Kur'an'da. yüzlerce bilimsel ayet, bu ayetlerden bir tanesinde hata olduğunu söylesinler. Tevrat'ı, şu değiştirilmiş olan, tahrif edilmiş olan Tevrat'ı açtığınız zaman daha ilk sayfalarında yanlışlar başlar. Bunu kendileri de itiraf ediyorlar. Konsillerinde aldıkları kararlarla Hristiyanlar eski ahitte, Tevrat'ta ve ona bağlı olan diğer kutsal metinlerde eskimiş materyallerin, bilgilerin mevcut olduğunu kabul ettiler, karar aldılar. Çünkü açık hatalar var. Bilimsel mevzulara girdikleri zaman insanoğlu hata yapmaktadır. Gelecek insanlar o hataları derhal görebilmektedir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında böyle bir hata göstersinler. Tevrat'ı açar açmaz hatalar başlar. Üçüncü günde Allah bitkileri yarattı, kainatı altı günde yarattı der. Üçüncü günde bitkileri, dördüncü günde güneşi. Halbuki böyle bir şey mümkün değil. Önce güneşin yaratılmış olması gerekir. İkinci gün ya da üçüncü gün her neyse, önce güneşin yaratılması, sonra bitkilerin, ağaçların ve diğer varlıkların yaratılması gerekir. İnsan bilimsel bir mevzuya girdiği zaman derhal hata yapıyor. Kur'an'da böyle bir hata göstersinler. Allah Azze ve Celle biz genişletenleriz buyuruyor. Bu hem gökyüzünü, kainatı kastediyor olabilir. Çünkü burada mesele gökyüzüyle alakalıdır. O yüzden gökyüzünü kastediyor olma ihtimali daha fazladır. Evet, bazı alimler Musi'un kelimesini inna le musi'un olduğu için biz genişletenleriz, yani insanların rızkını genişletenleriz manasında anlayanlar, sizi darlıktan kurtaranlarız, buna benzer şekillerde anlayanlar da olmuşsa da mevzumuz gökyüzüyle alakalı olduğu için gökyüzünün genişletildiğine işaret ediliyor olsa gerek. Ve bilim adamları bunun doğruluğunu ispat ediyorlar. Yıldızların, gezegenlerin birbirinden ama hepsinin birbirinden uzaklaştığını söylüyorlar. Tıpkı bir bu uzayın bir balon gibi olmasıyla mümkün olabilir. Bir gezegen diğer gezegeninden uzaklaşıyorsa bir başka gezegene yaklaşması icap eder. Ama o durum öyle değildir. Hepsi birbirinden yavaş yavaş uzaklaştığı tespit edilmiştir. Bu ancak uzayın bir balon gibi olmasıyla mümkündür. Balonun üzerine noktalar koyun ve sonra üflemeye başlayın. Noktaların arasındaki mesafenin açıldığını görürsünüz. Balon büyüdükçe noktaların arasındaki mesafeler uzaklaşır birbirinden. Mesafe büyür. Allah Azze ve Celle ona işaret ediyor. Ve biz gökyüzünü genişleteniz buyuruyor. Bunu Hazreti Peygamber'in bilmesi mümkün mü? Okuma yazma bilmeyen Nebi Ümmi'nin bunu bilmesi mümkün mü? O günün profesörü bile bunu bilmiyordu ki. Bugünün insanlarının bile büyük bir çoğunluğu bu bilimsel gerçekten habersizdir, öyle değil mi? Kendinize bir sorun. Bu zamanda yaşıyorsunuz, mektep okudunuz, elinizde internet var, bu kadar profesörleri dinliyorsunuz. Bu gerçekten haberiniz var mıydı? Şu salonda olanların kaç tanesinin haberi var bu bilimsel gerçekten? Gökyüzünde gezegenlerin, yıldızların birbirinden uzaklaştığı gerçeğinden, hepsinin uzaklaştığından, bu ancak bir balon şeklinde olursa mümkün olabilir. Demek ki Allah Azze ve Celle o şekilde uzaklaştırıyor ve bu işi biz yapıyoruz buyuruyor. Kudretimizle yapıyoruz. Yoksa kainatı genişletmek mümkün müdür? Kim kimin buna gücü yeter? Yani insanlar zannetmesinler ki Allah bir kez yarattı ve bir daha yapamaz. Allah Azze ve Celle bir defa başardı. Bu işi yaptı, ondan sonra yoruldu, istirahate çekildi. Zannetmesinler. Yahudiler gibi zannedilmesin. Onların zannettiği gibi zannedilmesin. Yahudiler diyorlardı ki Allah 6 günde kainatı yarattı. Sonra yoruldu, 7. gün cumartesiydi ve istirahate çekildi diyorlar. Allah için ne uyuklama var, ne uyku, ne de yorgunluk. Bu kudretin, acizliğin sembolüdür. İnsan neden yorulur? Kudreti sınırlı olduğu için, gücü sınırlı olduğu için, gücü bittiği için yorulur. Allah'ın kudretinin sınırı yok ki, gücünün sınırı yok ki. Bu Yahudiler neden mağdubi aleyhimdirler? Neden gazaba uğramışlardır? Sürekli olarak Allah Azze ve Celle'ye bile iftira attılar. Peygamberlerini öldürdüler. Sürekli olarak peygamber öldürdüler. Sürekli olarak kitaplarına iftiraları yüklediler, doldurdular. Allah Azze ve Celle o yüzden onlara mağdubi aleyhim der. Gazaba uğramış olan toplum. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Allah'a iftira attıkları için, peygamberlerini öldürdükleri için, sürekli olarak peygamberlerine itiraz ettikleri için Allah'ın kudretini sınırlı görüyorlar. Bakın nasıl bir Allah anlayışına sahipler. Bunlar ehli kitap. Bunlar biz Musa'ya iman ettik diyorlar. Bunlar Allah'a iman ettik diyorlar. Bunlar Tevrat'a iman ettik diyorlar. Bizim kitabımız var diyorlar. Ondan sonra da böyle konuşuyorlar. Allah yoruldu diyorlar. Bu nasıl bir Allah anlayışı? Herkes Allah'a inanıyor olabilir. Allah'a inanmak değil, ne şekilde inanmak gerekiyorsa öyle inanmak esas olan. Mesela bir insan Allah'ın varlığına inansa ama Allah'ın her şeyi bilmediğine inansa, böyle bir Allah anlayışı kabul edilebilir mi? Mesela Allah'ın varlığına inansa, yaratıcılığına inansa ama Allah'ın her şeyi görmediğine ve işitmediğine inansa, böyle bir Allah anlayışı kabul edilebilir mi? Kudreti sınırlı olan bir Allah'a iman, iman mıdır? Gökleri idare eden, yeryüzünü idare etmeyen, böyle bir Allah'a iman, Allah'a iman mıdır? Allah'a iman ama ne şekilde olması gerekiyorsa öyle iman. Ve işte Allah Azze ve Celle burada Yahudilerin, ehli kitabın iftiralarını reddediyor ve buyuruyor ki biz yorulmadık ve sürekli olarak kainatı büyütüyoruz. Sizin zannettiğiniz gibi değil. Kainat yerinde durmuyor ve Allah da yorulmadı. Bu sizin iftiranız. Allah'a ve peygamberlerine ne kadar iftira attılar. Bu da onların iftiralarına cevap. Biz kainatı büyük bir kudretle inşa ettik. Gökyüzünü büyük bir kudretle bina ettik. Dolayısıyla bize zor gelmez. Mesela birisi bir bina yapsa, bu binayı nasıl yaptım deseler, büyük bir sermaye ile yaptım dese, yani bana dokunmaz manasına gelmez mi? Büyük bir sermayem var benim yani, demek olmaz mı? Allah Azze ve Celle kendisinin kudretinin büyük olduğuna işaret ediyor. Ve bu bize dokunmaz diyor. Şu uçsuz bucaksız kainatı yaratmak bizim için kolaydır buyuruyor. Bu şekilde iman edilmesini istiyor. Allah kudreti sınırsız olandır. Ve kainatı bir kez yaratıp ondan sonra bırakan değildir. Sürekli olarak mahlukatıyla ilgilenmektedir ve idare etmektedir. O haydır kayyumdur. Haydır la yemuttur. Daima hayat sahibidir ve diridir. Hiçbir zaman da ölmez. Sürekli olarak kainatını kontrol eder ve sürekli olarak geliştirir. Nasıl ki hayatın içinde de sürekli ölüm var, yaratılış var. Devamlı öldürmektedir, yaratmaktadır. Sürekli olarak kendi kontrolünde tutmaktadır. ve hiçbir zaman kendisinin ölmediğini ispat etmektedir. Her şeyin daima kendi kontrolünde olduğunu ispat etmektedir. İşte onun gibi burada da buyuruluyor ki, biz yarattık o gökyüzünü ve biz onu genişletiyoruz. Allah Azze ve Celle bilimsel bir gerçeğe temas ediyor. Bu yönüyle ayet bilimsel bir mucizedir. Ve bugün bilim adamları tarafından da kabul edilmiştir. Gökyüzünde bir genişleme olduğu, bir balon gibi uzayın büyüdüğünü bugünkü fizikçiler ve bilim adamları, astronomi uzmanları bunu kabul etmektedirler. Allah Azze ve Celle'nin dediği bilimsel bir hakikatin yanlış olduğunu göstersinler. Ama insanın kökeniyle ilgili, ama kainatın yaratılışıyla ilgili, ama dağlarla ilgili, ama denizlerle ilgili, herhangi bir ilmi meseleyle ilgili bir hata görüyorlarsa çıksınlar söylesinler. Allah meydan okuyor. Eğer Hazreti Peygamber gerçekten Resulullah olmasaydı, sahte bir peygamber olsaydı, böylesi ilmi ve bilimsel meselelere girer miydi? Kendisini riske atar mıydı? Hiç bilmediği, anlamadığı konularda okuma yazma bile bilmeyen bir insan gökyüzünden, gökyüzünün genişlediğinden bahseder mi? Yarınlarda bunun doğru olmadığını ortaya çıkacağını düşünmez mi? Sahte peygamber olsa böylesi meselelere neden girsin ki? Kendisine böyle bir soru da sorulmamış. Gökyüzü genişliyor mu, genişlemiyor mu diye bir soru soran da yok. Kendisini böyle bir mevzuya girmeye iten bir sebep yok. Neden böyle bir mevzuya girsin? Resulullah olmasaydı, Allah'ın kelamı olmasaydı, kendi kelamı olsaydı bilmediği konulara neden girsin? Neden kendisinden yarınlarda insanların şüphelenmesine sebep olsun? Bunlar nasılsa bunların yanlış olduğu ortaya çıkar diye düşünür ve böylesi meselelere girmez. İncil'i yazanlar böyle meselelere girdiler mi? Kendileri yazdıkları için böylesi mevzulara giremediler ve sadece öğütten ibaret hale getirdiler kitaplarını. Çünkü insan böylesi bilimsel mevzulara nasıl girebilir ki? O yüzden tamamen öğüde çevirdiler kitaplarını. Hazreti İsa'nın konuşmaları öğütleriyle doldurdular. Sonra da bunu Allah'ın kelamı dediler. Allah'ın kelamı işte böyle olur. Hiç kimsenin bilmediği meselelere temas eder. Bırakınız o zamanı, bu zamanda bile şu 6-7 milyar insanın içerisinden 3-5 kişiden başkası hala bu bilimsel hakikatleri bilmez. Allah Azze ve Celle o zamandan bunlara temas eder. Bunun gibi yüzlerce ayet var. Yasin suresinde ve şemsu tecri diyor. Güneş gidiyor. Nereye doğru? Li müstakarrin lehe. Kendisi için takdir edilmiş olan bir müstakarra doğru. Karar kılacağı bir mekana doğru, bir zamana doğru, bir müstakarra doğru gidiyor. Allah gidiyor dediği zaman insanlar güneş duruyor diyorlardı. Daha bizim çocukluğumuzda bile mekteplerde güneşin durduğu, dünyanın onun etrafında döndüğü bize okullarda öğretilmedi mi? Allah Azze ve Celle o zamandan söylüyordu. Hayır, güneş durmuyor, güneş gidiyor diyordu. Tecri gemi için de kullanılır. Es-sefinetu tecri der Arap. Yani gemi gidiyor, akıyor gidiyor, dönme değil. Dönme ayrı bir olay, gitme ayrı bir olay. Allah Azze ve Celle o zamandan güneşin gittiğini haber veriyordu. Hakikaten bilim geldi ve Kur'an'ın dediğini kabul etti. Şu anda güneşin sistem olarak hem kendisi hem de etrafındaki gezegenleriyle, uydularıyla birlikte hareket ettiği ispat edildi. Bunun gibi yüzlerce ayet. Allah biliyor ki peygamberimizden sonra, özellikle 1000 sene sonra, özellikle şu son 3-4 asırda, yani bilim geliştikçe gelişecek ve insanlar bu hakikatlere ulaşacaklar ve o zaman Kur'an'ın kelamullah olduğunu yeniden anlasınlar. Her peygambere kendi döneminde en iyi bilinen konularda mucize verilir. Her peygambere verilen mucize o zamanda en iyi bilinen meselelerden seçilir. Hazreti Musa döneminde sihir en iyi bilinen meseleydi. Allah Azze ve Celle onların sihirlerini yutan bir mucize verdi Hazreti Musa'ya. Hazreti İsa döneminde tıp ilmi o zamana göre gelişmişti. Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya körlerin gözünü açma, alacalıları iyileştirme, ölüleri diriltme mucizesi veriyordu. Bugün bile bunlar başarılamıyor. İşte Hazreti Peygamber'e verilen bu mucize olan kitap bilimsel mucizeleri içeriyor. Ve yarınlarda yani bugünümüzde ve yarınlarımızda da bir takım gerçekler bulunacak. Ve işte o zaman insanlar Kur'an'ın kelamullah olduğunu bir kez daha anlayacaklar. Ve böylece Kur'an bir kez daha kendini ispatlayacak. Dünya yaşlanacak, Kur'an gençleşecek. Bu ayetlerin bir gayesi de bu. Gelecek nesiller bilimde ilerleyecekler. Bilimde ilerledikleri zaman Kur'an'a bir kez daha hayran olsunlar ve imanları kuvvetlensin ve secdeye kapansınlar. Allah Azze ve Celle ve inna le musi'un buyurduktan sonra vel arda, gökyüzüne bahsettikten sonra şimdi yeryüzünden bahsediyor. Vel arda faraşnaha, biz yeryüzünü de yaydık. Döşek gibi sizin altınıza, firaş gibi onu yaydık. Ve bu şekilde onun üzerinde rahat rahat geziyorsunuz. Halbuki biliyorsunuz ki dünya yuvarlaktır. Yuvarlak olduğuna göre ve dünya döndüğüne göre biz bazen tepe aşağı geliyor olmamız gerekir. Neden aşağı doğru yuvarlanıp gitmiyoruz uzay boşluğuna? Allah Azze ve Celle sizin için yaydık buyuruyor. Dünya dönüyor, baş aşağı gelseniz bile bunun farkına varmıyorsunuz. Bunda düşünenler için ibretler yok mudur? Yuvarlak olan dünya, bir evin içerisinde olsanız, bir topun içerisinde, büyük bir topun içerisinde, üzerinde olsanız, o top döndüğü zaman aşağı düşmez misiniz? Neden dünya döndüğü halde aşağı düşmeyiz? Neden denizler aşağı boşalıp gitmezler? Uzay boşluğuna neden bu sular boşalıp gitmezler? Allah Azze ve Celle sizin için yeryüzünü yaydık buyuruyor. Üzerinde rahat rahat hareket edesiniz diye, yürüyesiniz diye, işlerinizi yapabilirsiniz diye, o yeryüzünde binalar dikebilirsiniz diye, tarım ve sanayiyi geliştirebilirsiniz diye, insanca yaşayabilirsiniz ve medeniyetler meydana getirebilirsiniz diye, siz yoksa yeryüzünü firaş yapabilir miydiniz? Kendiniz için uygun hale getirebilir miydiniz? Böyle bir şey yapmaya gücünüz yetmezdi. Ve min kulli şeyin halakna zevceyn, ve her bir şeyden de çifter çifter yarattık. Her bir şeyden çifter çifter yarattık. Zevç zevç, eş, eşli olarak yarattık yani. Bu ayette kastedilen karı koca gibi, erkek kadın gibi bir şey değil esas itibarıyla. O herkesin bildiği bir şey. Hayvanlarda dişi ve erkeğin olduğu, onların çift çift yaratıldığı bilinmektedir. İnsanlarda da dişi ve erkeği bilmekteyiz. Allah Azze ve Celle burada evet onlara da işaret ediyor ama esas itibarıyla bilinmeyen zevçlere temas ediyor. Zaten hayvanların ve insanların zevçler halinde olduğunu biliyoruz, görüyoruz gözlerimizle. Kadın var, erkek var, hayvanların da dişisi var, erkeği var. Ama Allah Azze ve Celle her şey diyor. Her şey, cansızlar da buna dahil. Her şeyin içerisine ağaçlar da giriyor. Mikroplar da giriyor. Madde olan her şey, her şeyin çift çift yaratıldığını ifade ediyor. Bu da bilimsel bir mucizedir. Bu konuda da bilim adamları bu ayeti aynen kabul ediyorlar. Ve diyorlar ki gerçekten de her şey zıddıyla yaratılmıştır. Kadın erkek, iyi kötü, çirkin güzel, günah sevap. Bu şekilde hem manevi zıtlıklar hem de maddi olarak bütün mahlukatta zıtlıklar var. Bütün mahlukat birbirine zıt olarak yaratılmış. Kadın ve erkek gibi madde antimadde olarak yaratılmış madde. Madde var, antimadde var. Nötron var, antinötron var. Proton var, antiproton var. Maddenin en küçük hali, maddenin çekirdeği, atomu, atomunun atomda, çekirdekte proton var, artı kutuplu, etrafında elektronları var, eksi kutuplu. Allah Azze ve Celle her şeyi zevçler halinde yarattık buyuruyor. Artı ve eksi kutuplar olarak yarattık. Hem çekirdekte proton var, nötron var. Proton artı kutup, nötron ise sıfır hali. Allah Azze ve Celle hepsinin çift çift yaratıldığını ifade ediyor. Nötron antinötron, proton antiproton ve artının mukabilinde eksi. Bütün mahlukatta bunun görüldüğünü bilim adamları ifade ediyorlar ve bu asırdaki bulunan en önemli buluşlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Çift yaratılması her mahlukun, bitkiler de böyle. Bitkilerde dişi ve erkek organının birlikte olduğu tespit edilmiştir. Bütün mahlukat, aklınıza her ne geliyorsa, şey kapsamına giren, şey diyor Allah Azze ve Celle, her şey, Allah şey değildir. Kendi dışında olanları kastediyor. Çünkü kendisi şey kapsamına alınamaz. Allah her şeyi sudan yarattı. Dolayısıyla Allah yaratandır ve şey kapsamında değildir. Her şeyin bu şekilde ikiz olarak yaratılması, zevç halinde yaratılması, zıddıyla yaratılması, eşiyle birlikte yaratılması nedendir? Neden Allah her yarattığını eşli olarak yaratır? Kendisinin eşi olmadığı için, olamayacağı için ve insanlara her şeyin eşi vardır ancak benim eşim yoktur demek için, kendisine hiçbir şeyin ortak olamayacağını anlatmak için mahlukatın hepsinin eşinin olduğunu bildirmek için madem ki her mahlukun eşi vardır o halde Halık'ın eşi olmamalıdır. Çünkü Allah mahluk değildir, Halık'tır. Mahlukat madem ki eşli olarak yaratılıyor, o halde eşli olanlar demek ki mahlukturlar. Eşi olanların mahluk olduğunu ifade ediyor. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin eşi olamaz. Çünkü o mahluk değildir. İşte onun için Allah Azze ve Celle Allah'ın küfuvu dengi yoktur buyurur. Lem yelid ve lem yulet. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ buyurur. O doğurmamıştır. Doğurmadı ki kendisinin eşi olsun. Doğurulmamış ki kendisi gibi bir ilah tarafından doğurulmuş olsun. Böylece onun da bir eşi olmuş olsun. Doğurmadı ki kendinin eşini doğurmuş olsun. Doğurulmadı ki kendisine benzeyen bir ilah onun yaratmış olsun. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ ve onun hiçbir şekilde dengi yok ve o ehattır. Onun dengi yoktur, küfuvu yoktur, eşiti yoktur. Eşitinin olmadığının delili kainattaki nizamdır, intizamdır. Her şeyde bir tane mühür görülüyor. Hangi mahluka bakarsanız bakın, Allah'ın mührünü görürsünüz. Hepsinde ortak bir mühür var. Hangi çiçeğe bakarsanız bakın, ana esaslarının aynı olduğunu görürsünüz. Hayvanlarda, bitkilerde, cansızlarda hep aynı esaslara bağlı olduklarını görürsünüz. Aynı kanunlarla yaratıldıklarını görürsünüz. Birçok noktalarının aynı olduğunu görürsünüz. Hepsinde aynı Mercedes mührünü görürsünüz. Mercedes fabrikasından bir sürü mamul çıkabilir ama hepsinde Mercedes mührü olur. Allah bir sürü yaratır ama hepsinde kendinin mührü vardır. Ve hem o şekilde onun tek olduğu anlaşılmış olur, hem de kainattaki nizam ve intizamdan anlaşılır. Birden fazla ilah olsaydı, o takdirde onun bir dengi olsaydı, o takdirde mutlaka ilahlar arasında çatışma olurdu. Bu çatışmanın sonucunda ya birisi diğerini yenerdi, bu durumda yenilen ilah sayılamaz, ya da birisi diğerini yenemezdi, ikisi de birbirine güç yetiremezdi, o durumda ikisi de ilah sayılamaz. Çünkü ilah yenilmez ve ilah yener. Dolayısıyla yenilen ilah olamaz. Yenemeyen de ilah olamaz. O halde yeryüzünde, kainatta iki tane ilah olamaz. Çünkü iki tane ilah olsaydı çatışma olurdu. Çatışma olmadığına göre o halde bir tane ilah vardır. Ve madem ki bir tane ilah var, bir tane kainatı idare eden var, bir tane otorite sahibi olan var, madem ki yaratan bir tane, kainatı idare eden bir tane, nizamı, kanunu koyan bir tane, o halde onun dediği gibi olması gerekmez mi? Allah Azze ve Celle bunları neden anlatıyor bize? Kainatta iki tane yaratıcıya hiçbir zaman inanılmamıştır. Bugüne kadar Hazreti Adem'den beri gelen bütün kafirler, Allah inkar eden olmuştur ama, ateistler olmuştur az da olsa sayıları, ancak iki tane yaratıcıya inanan olmamıştır. Onların güneş, mesela güneşe tapanlar, yıldızlara tapanlar, putlara tapanlar, bunlar onları yaratıcı olarak gördüklerinden değil, onların da yaratıldığına inanmaktaydılar. Ancak onların Allah katında kıymetli olduklarına da inanıyorlardı. Kainatın idaresinde bunların söz sahibi olduğuna inanıyorlardı. Allah'ın onlara yetki verdiğine inanıyorlardı. Yoksa onları yaratıcı olarak görmüyorlardı. Madem ki iki tane yaratıcıya kimse inanmadı, o halde neden Allah Azze ve Celle burada bu şekilde kendisinin yaratıcılığından bahsediyor, kudretinden bahsediyor? Bunda bir şüphe var mı ki bu konuya temas ediyor? Kur'an'da bu gibi meselelere temas edilmesi, bilinen bir şeyi tekrar bildirmek için, bilineni tekrar ilan etmek için değildir. Bundan bir maksat var. Bu maksat hem ahireti ispat etmektir, hem de Allah'tan başka bir ilahın ve otoritenin olmadığını söylemektir. Madem ki Allah böyle bir kudrete sahiptir, o halde yeniden yaratmak ona zor gelmez desinler diye. Bu maksatla bu gibi ayetler anlatılmakta, bu gibi meselelere temas edilmekte, hem Allah Azze ve Celle bunu bize verirken bilimsel bir takım mevzulara girerek bunu veriyor. Ta ki daha sonraki insanların imanı kuvvetlensin, bu ayetleri görsünler ve imanlarını arttırsınlar diye. Bir taraftan o gerçekleştiriliyor, İmanlar sağlamlaştırılıyor. Bir taraftan insanlarda şüpheler varsa o şüphelerden kurtulmaları sağlanıyor. Kur'an hakkında şüphe ediyorlarsa o şüphelerden kurtulmaları sağlanıyor. Bir taraftan Allah'ın kudretini görsünler ve Allah'ı sevsinler, hayran olsunlar, marifetullah'a ulaşsınlar ve ondan sonra o marifet ile muhabbete ulaşsınlar ve Allah'ı sevsinler isteniliyor. Bir taraftan da Allah'ın kudretinin sınırsızlığı ispat edilerek ahiretin Allah için zor olmadığı iddia ediliyor ve ispat ediliyor. Bir taraftan da Allah Azze ve Celle bu şekilde, madem ki her şeyi biz yaptık, o halde sizi de biz yarattığımıza göre sizin bizim kanunlarımıza göre yaşamanız gerekmez mi? Madem ki ondan başka ilah yok, o halde neden kullara kulluk yapıyorsunuz? Neden sadece ona itaat etmiyorsunuz demek için? Neden esaslarınızı Allah'tan almazsınız demek için? Bu gibi bilimsel mevzulara temas edilirken bütün bu maksatların hepsini görebilirsiniz. Her bir şeyi ve min kulli şeyin halakna zevceyn, her şeyi zevç zevç, eşli eşli yarattık, dişili erkekli, bitkileri de, taşları da, cansızları da, yalnızca hayvan ve insanları değil, cinleri de, melekler de kendilerine göre, onlar da eş eş. Bütün mahlukat, Allah sadece kendisinin olması için, kendisinin benzerinin ve eşinin olmaması için böyle yarattı. İnsanlar ve mahlukat, hiçbir mahluk Allah'a benzemiş olmasın diye. Allah'ın hiçbir sıfatı İnsanda veya diğer varlıklarda tam bir şekilde olmasın diye. Mesela Allah işitir, biz de işitiriz. Ama biz her şeyi işitemeyiz. O her şeyi işitir. Mesela Allah bilir, biz de biliriz. Ama o her şeyi bilir, biz bazı şeyleri biliriz. Allah Azze ve Celle kendi sıfatlarından bize vermiş ama çok az olarak, denizde bir damla bile değil insana verilen. Ama ehadiyet meselesi, eğer Allah Azze ve Celle kendisi tektir, bizi de eğer tek olarak yaratmış olsaydı, o meselede Allah'la denk olmuş olacaktık. Eğer mahlukatından bir tanesini eşli yaratmasaydı, tek yaratmış olsaydı, o meselede Allah'a denk olmuş olacaktı. Allah Azze ve Celle buna razı değildir. Hiçbir meselede denkliği kabul etmez. Herkesi o yüzden eşli olarak yaratır. Dolayısıyla insanların Allah'a ortak koşmasını nasıl kabul eder? Teklik mevzuunda Allah bu kadar hassastır. Kendisine karşı işlenen bütün günahları bağışlayabilir ama şirk günahını asla bağışlamam buyuruyor. İnnallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Hiçbir şekilde Allah eşi kabul etmez. Bütün mahlukatını eşli olarak yarattı ki o meselede Allah'a denk olmasınlar diye. Allah bu meselede bu kadar hassastır. Bunu bu şekilde bize bildiriyor. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Umulur ki bu şekilde belki düşünürsünüz, öğüt alırsınız. فَفِرُّ اِلَى اللّٰهِ. O halde insanlar, Allah'a kaçın. Madem ki durum böyle, kainatı yaratan odur. Madem ki sizleri bu şekilde eşli olarak yaratan odur. O halde siz Allah'a kaçın. Allah'a doğru gidin. Başkalarından kaçın, Allah'a sığının. Başka şeylere meyletmeyin, onlardan kaçın. Allah'a doğru kaçın. O taraftan bu tarafa doğru kaçın. Dünyadan kaçın, Allah'a doğru kaçın. Şehvetlerinizden kaçın, Allah'a doğru. Hep Allah'a doğru mesafe alın. Firar edin. Fefirru ilallah. Allah'a doğru firar edin. Hani adam askerden firar eder ya, hapishaneden firar eder ya, ey insanlar Allah'a doğru firar edin. Yoksa başka şeylere tapmaya başlarsınız. Allah'a doğru firar edin. İdeolojileri bırakın, Allah'ın kitabına doğru gidin. Şehvetlerinizin peşine düşmeyi bırakın. Allah'a doğru gidin, Allah'ı sevmeye çalışın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir zaman gelecek, insanlar nereye kaçıyorlar? Allah'a doğru kaçın buyuruyor. Allah'a doğru gidin, insanlar nereye doğru gidiyorlar? Peygamberimiz buyuruyor ki, bir zaman gelecek, İnsanların en çok önem verdiği şey mideleri olacak. Yemeye içeceğe önem verecekler. Şerefleri, malları, mülkleri olacak. Ne kadar mal o kadar şeref gibi düşünecekler. Neyin şerefli olduğunu anlamayanlar, Allah katında kıymetlinin ne olduğunu anlamamış olanlar, mala mülke kıymet verecekler. Ve şereflerinin malları kadar olduğuna inanacaklar, mala tapacaklar. Kıblelerine gelince kıbleleri kadınları olacak. Dinlerine gelince dinleri, imanları, paraları olacak. Böyle olanlarda zerre kadar hayır yoktur. Bunlar işte o tarafa doğru kaçanlar. Allah'tan kaçıyorlar. Halbuki Allah'a doğru kaçmak lazımdı. Bunlar Allah'tan kaçıyorlar. Peygamberlerden kaçıyorlar. Kur'an-ı Kerim onlar hakkında buyuruyor ki, Peygamber onları anlattığı zaman o kaçanlar, aslandan kaçan yaban eşekleri gibidirler. Allah Resulü bir hadiste buyurur, bir zaman gelecek, İnsanlar kendi yanlarında İslam'ı anlatan birisinin olmasındansa, ah buyurun eşeğin pisliğinin olmasını tercih edecekler. O kadar İslam'dan ve hakikatten kaçacaklar ki, şu adam benim yanıma gelene kadar, şurada şunları konuşana kadar, keşke burada bir hayvan pisliği olsaydı diyecekler. O kadar ki hakikatlere karşı kapalı olacaklar. Summun bukmun umyun fehum la yerciun. Kör olacaklar, sağır olacaklar, dilsiz olacaklar hakikatlere karşı. Hakikatleri görmeyecekler, söylemeyecekler, işitmeyecekler. Ve onlar hakikatlere dönmeyecekler. Sağır kör olmak isteyecekler ve kıyamet gününde de kör olarak haşredilecekler. Ve ben görüyordum, neden körüm ey Rabbim diyecekler. Hayır, sen her zaman da kördün denilecek. La ta'mel absar ve lakin ta'mel kulub elleti fissudur. Gözler kör olmaz ama şu göğüslerinizdeki kalpler kör olur. Sen her zaman da kördün, kör olarak haşredileceksin. Allah'tan kaçanlar, İslam davetçilerinden kaçanlar, şehvetlerine doğru koşanlar, Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, onlardan kaçın, Allah'a doğru kaçın. Allah'tan kaçmayın, Allah'a doğru kaçın. Başkaları sizi yiyecekler yani. Onları öyle görün, nefsinize uyacak olursanız, sizi yer bitirir, nefsine uyanı nefis rezil eder. Nefsinizden kaçın, Allah'a doğru gidin ki Allah sizi vezir etsin. Hazreti Yusuf'u vezir ettiği gibi, nefsine uyan Züleyha'yı rezil ettiği gibi, nefsine uymayan Yusuf'u vezir ettiği gibi, siz nefsinize uymaktan kaçın, Hakikatlere doğru yol alın, bu yolda ilerleyin. Fakat insanlar ekseriyetle Allah'tan kaçmaktadırlar. Sanki Allah, Allah'tan kaçın demiş gibi, Allah'a doğru kaçın dememiş gibi, şeytandan Allah'a kaçın, nefsinizden Allah'a kaçın, ideolojilerden Allah'a kaçın, o ideolojiler sizi mahvedecek, toplumunuzda huzur bırakmayacak, akrabalık bırakmayacak, onların meydana getirdiği medeniyette insanlık kalmayacak. 21 yaşındaki genç 77 yaşındaki ninesiyle evlenecek. Belki nikahını kilisede kıyacaklar. Onlardan kaçın. Ama öyle olmayacak maalesef. Peygamberimiz ümmetinin geleceğinde kötü bir dönemin olacağını haber veriyor. Ve buyuruyor ki onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de onlarla beraber gireceksiniz. Onlardan kaçacağınıza Allah'a doğru, Allah'tan kaçacaksınız. Onlar kertenkelenin deliğine girse siz de arkalarından gireceksiniz. Onlar kim ya Resulallah? Kimin peşinden gideceğiz? Onlar dediğin kim? Kertenkelenin deliğine girenler kimler? Ehli kitap mı? Başka kim olacak dedi Allah Resulü. Onların peşinden gideceksiniz. Onlardan modanızı alacaksınız. Onlardan örf adetler alacaksınız. Sanatınızı onlardan alacaksınız. Kanunlarınızı onlardan alacaksınız. İdeolojilerinizi onlardan alacaksınız. Onların demokrasilerini alacaksınız. Onların laikliğini alacaksınız. Onların sosyalizmini alacaksınız. Onlardan alacaksınız. Halbuki onlardan kaçmalıydınız. Çünkü onlar insandırlar ve insanı tanımazlar. İnsana uygun bir medeniyet esası ortaya koyamazlar. O halde onlardan neden kaçmadınız? Onlar insanı tanımıyorlar ki. İnsan haydi diyelim ki maddeyi tanıyabilir. İnsan insanı tanıyamıyor ki. İnsanın ruhu var, nefsi var. Ruh ve nefisi laboratuvarlara sokup da mikroskopla inceleyemiyoruz ki. İnsanın nefsi nasıl terbiye edilebilir? Bunu size matematik ve fizik öğretmez ki. İnsan denen varlık nedir? Nasıl terbiye edilir? Bunu ancak Allah bilir. Ondan alacaksınız. Ama gittiler başkalarına doğru. Sanki Allah Azze ve Celle firru ilel küffar demiş. Sanki kafirlere doğru kaçın. Onların medeniyetlerin içine girin. Medeniyetler ittifakı deyin. Onların medeniyetleri içinde kaybolun gidin. Sanki kertenkelenin deliğine girin. Denilmiş gibi öyle haller gösteriyorlar. Allah'tan kaçıyorlar. Halbuki savaş yıllarında Allah'a doğru kaçıyorlardı. Ya Rabbi, Ya Rabbi diye Allah'a yalvarıyorlardı. Savaş bitince Allah onları düşmanlarından kurtarınca savaş yıllarında düşmanlarından kaçıyorlar, Allah'a doğru gidiyorlardı. Savaş bitince Allah'tan kaçtılar düşmanlarına doğru. Yazıklar olsun. Bu nasıl bir insanlıktır? Bunun neresi Müslümanlıktır? Allah Azze ve Celle firru ilallah buyuruyor. Allah'a doğru her şeyi bırakacaksınız, Allah'a doğru yöneleceksiniz ve ona doğru kaçacaksınız. Bu ifade firar ifadesi, kaçma ifadesi bize şunu hatırlatıyor. Kaçılması gereken bir şeyden insan kaçar, öyle değil mi? Düşmandan kaçar insan. Yani Allah'ın dışındakileri düşman gibi görün. Şeytan düşmanınızdır. Nefsinize uyarsanız sizi rezil eder. İnsanların meydana getirdiği ideolojilerin peşinden giderseniz hem dünyanızı kaybedersiniz hem ahiretinizi kaybedersiniz. Onlardan kaçın çünkü tehlikelidir. Bu Tehlike demek. Firru ilallah. Yani tehlikeden Allah'a doğru kaçın. Demek ki burada bir tehlike var yani. Tehlikeden kaçın deniliyor. Ama insanlar tehlikenin farkına varmıyorlar. Ve orada bir şey var zannediyorlar. Allah Azze ve Celle Allah'a doğru kaçanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l Fatiha.